Ayrım 23.
Ulan ne? Ne yapıyorsun sen burada? Koş lan hadi diye fısıldadı Zarkov. Gregor'un yüzüne doğru soluyarak. Franya'yı attılar içeriye. Gregor'dan yumruğu yediği gibi havada birden sırıtması kesildi. Gregor köşeye koştu. Birinci takımdan bir sürü kazak orta yere varmak için itişip kakışıyordu. Gregor ses çıkarmadan önündekileri iteleyip ilerledi. Franya yerde serinmiş kalmıştı. Baygın gibiydi. Başına bir at çulu sarılmış, entaresi yırtılmış, memelerinin üstüne çekilmişti. Bacakları iki yana açık, korkunç. Kazağın biri yeni üzerinden kalkmıştı. Düşmesin diye pantolonunu tutup arkadaşlarına bakmadan aptal aptal sırıtarak geri çekildi. Bir başkasına yer açtı. Gregor kapıya koştu. Bir yandan bağıra bağıra başçavuşu çağırıyordu. Peşinden yetişen kazaklar üstüne çullandılar. Biri eliyle ağzını kapattı. Gregor adamlardan birini bir yumrukta yere serdi. Bir başkasının burnuna tekmeyi indirdi. Öbürleri başına çul atıp ellerini arkasına bağladılar. Sesleri tanınmasın diye hiç konuşmadan köşeye taşıdılar onu. Orada boş bir yalağa uzattılar. Pis kokulu çulun içinde boğulacak gibi oldu. Bağırmaya çalıştı, var gücüyle bölmenin duvarını tekmeledi. Köşeden kulağına bir takım fısıltılar geliyor, kazaklar içeri girip çıktıkça kapı gıcırdıyordu. 20 dakika sonra serbestti. Başçavuş bir başka takımdan iki kazakla kapıda duruyordu. "Ağzını açıp bir şey diyeyim deme," dedi. Yüzüne hiç bakmadan göz kırptı. "Ağzını sıkı tut yoksa kulaklarını keseriz," diye sırıttı Dubok. Başka bir takımdan bir kazaktı o da. Kazaklardan ikisi köşeye gittiler. Franya'yı yerden torba gibi kaldırıp bir yalağa tırmandılar. Duvarın yukarısında bir delikten dışarı itiverdiler kızı. Duvar meyve bahçesine bitişikti. Ahırda her bölmenin yukarısında bir ufak, kirli pencere vardı. Kazaklardan bir kısmı bölmeleri ayıran tahta perdelerin üstüne çıkıp baktı Franya ne yapacak diye. Bir kısmı koşarak ahırdan çıktı. Gregor da hayvanca bir meraka kapılmıştı. Göğüslemelerden birini yakaladı. Küçük pencerenin hizasına kadar çekti kendini. Ayaklarını bir yere dayadı. Aşağı baktı. Duvarın dibine yığılıp kalan genç kızın üzerine birkaç düzine göz birden dikilmişti. Franya sırt üstü yattığı yerde ikide bir bacaklarını açıp kapatıyordu makas gibi. Parmakları duvarın dibinde karları çiziktiriyordu. Gregor kadının yüzünü göremedi. Kulağına pencerelerden bakan kazakların soluk alışlarıyla samanların çıtırtısı geliyordu. Orada uzun bir süre kaldı Franya. Sonunda güç bela elleri dizleri üstünde doğruldu. Gregor kızın dermansız kollarının titrediğini gördü. İki yana yalpalayarak ayağa kalktı. Üstü başı perişan, tanınmaz bir halde, herkese düşman, gözlerini pencerelerde gezdirdi durdu. Bir eliyle duvara tutuna tutuna yürüdü gitti. Öbür eli bahçenin hanım ellerine sürtünüyordu. Gregor yere atladı. Boğulur gibiydi. Boynunu ovuşturdu. Kapıda sonradan kim olduğunu hatırlayamadığı birisi açık seçik tartışma kabul etmez bir sesle kulağına fısıldadı. Bir kelime söyle öldürürüz seni anladın mı? Yoklama için sıraya girdiklerinde Gregor'un kaputundan bir düğmenin eksik olduğunu gören takım kumandanı sordu. Kiminle güreştin nedir bu halin böyle? Gregor başını eğip eksik düğmenin yerinde kalan ufak boşluğa baktı. Hatırladıklarının ağırlığı altında ezgin, kaç zamandır ilk defa ağlamakla oldu. Ağır basan, göz kamaştırıcı bir Temmuz pusu geldi durdu bozkırın üstünde. Olgun buğday başakları sapsarı toza bulanmış dalgalanıyordu. Biçki makinelerinin metal kısımları elle dokunulamayacak kadar kızmıştı. Mavimsiz sarı, alev alev gökyüzüne baktıkça insanın gözleri acıyordu. Buğdayın bittiği yerde safran sarısı yonca tarlaları başlıyordu. Tatars köyü tüm bozkıra çıkmıştı. Atlar sıcaktan yoğun tozdan boğulur gibi huzursuz makinelere asıldılar. Nehirden bu yana esen rüzgar bozkırdan kocaman toz bulutları koparıyordu. Güneşi iğne iğne bir pus sarmıştı. Buğdayı biçki makinesinin tablasından yabayla alaşağı eden Piotra, sabahtan beri yarım kova dolusu su içmişti. Ilık, tatsız sıvı boğazından aşağı indikten yarım dakika sonra boğazı kupkuruydu yine. Gömleği terden sırılsıklandı. Yüzünden terler akıyor, kulakları çınlıyordu. Konuşurken kelimeler ağzında dul avrat otu gibi yapışıp kalıyordu. Darya başı sarılı, gömleğinin düğmeleri çözük, ekini deste deste yaparken sımsıkı göğüslerinin arasından tane tane terler damlıyordu. Atları süren Natalya'nın yanakları pancar gibi kızarmış, gözleri kızgın güneşten yaş yaş olmuştu. Biçilmiş ekin yığınları arasında bir aşağı bir yukarı dolaşıp duran Pantelimon'un ıslak gömleği sımsıcak gövdesine yapışmıştı. Sanki erimiş tereyağıydı sakalı, göğsüne doğru akıyordu. Hristonya arabayla yanından geçerken ''Ter içinde kalmışsın Prokofiç'' diye seslendi. ''Sırılsıklam oldum.'' Pantelimon yorgun görünüyordu. Mintanının koluyla göbeğinden akan terleri sildi. Toparlaya toparlaya yoluna devam etti. Bir ara Darya ''Piotra'' diye bağırdı. ''Duralım artık.'' ''Biraz bekle, hele şu sırayı bitireyim.'' ''Biraz serinlesin de öyle, dayanamayacağım.'' Natalya atları durdurdu. Sanki makineyi o çekmişti. Göğsü öyle inip kalkıyordu. Darya çıplak, yaralı ayaklarıyla biçilmiş buğdayların üstüne basarak yanlarına geldi. ''Gölden uzak değiliz değil mi Piotra?'' ''Hiç değiliz. 3 kilometre yol var. Bir suya girebilseydik.'' ''Oraya gidip gelene kadar.'' diye Natalya içini çekti. ''Neden yürüyecekmişiz? Atları çözer biner gideriz.'' Piotra bir buğday demetini bağlayan babasına baktı korka korka. Elini salladı. İyi ya, pekala. Darya koşumları çıkardı, sıçradı, kısrağa bindi. Natalya gülümsedi. Atını makinenin yanına götürdü. Sürücü yerine çıkıp oradan binmeye çalıştı. Piotra hemen yardımına koştu. Bas şöyle ayağını. Atları sürüp gittiler. Kısrağa kazak usulü binen Darya önden tırıs gidiyordu. Eteğini çıplak diz kapaklarının üstünde sıkıştırmıştı. Başörtüsü sırtına kaymıştı. ''Dikkat et!'' Piotr arkasından seslendi. ''Korkma, korkma!'' dedi Darya. Tarla yolunu geçerlerken Piotr soluna bakacak oldu. Köyden çıkan yolda uzakta küçücük bir toz bulutu hızla yol alıyordu. Gözlerini kıstı. Natalya'ya ''Birisi geliyor!'' dedi. ''Hızlı sürüyor atını, tozu dumana katmış.'' dedi Natalya hayretle. ''Kim acaba Darya?'' diye Piotr karısına seslendi. ''Az yavaşla da bir bakalım şu atlıya.'' Toz bulutu bir oyağa girdi, gözden kayboldu. Sonra öteki uçtan çıktı. İrice bir karınca büyüklüğündeydi şimdi. Tozlar arasından atlının şekli şemali seçilir oldu. Gitgide yaklaşıyordu. Piotr kirli avcunu yazlık hasır şapkasının kenarına dayamış, gözlerini atlıya dikmişti. ''Dört nala geliyor. Çok dayanmaz at buna.'' Kaşlarını çattı, elini çekti, yüzüne endişeli bir ifade değdi, geçti. Artık atlıyı adam akıllı görebiliyorlardı. Atını dört nala kaldırmış, yaman sürüyordu. Sol eliyle papağanı tutmuştu. Sağ elinde tozlu bir kırmızı bayrak dalgalanıyordu. O kadar yakınlarından geçti ki atın soluğunu bile duydu Piotr'a. Yanlarından geçerken adam haykırdı. ''Alarm var!'' O sırada atından sarı, sabunsu bir köpük fırladı. Yerde bir nal izine düştü. Piotr gözleriyle atlıyı izledi. Hayvanın sert horultusu, gitgide uzaklaşan adamın ardından bakarken dikkatini çeken ıpıslak, bıçak çeliği gibi parıltılı sarısı bir daha aklından çıkmayacaktı. Sonunda gelip çatan felaketin ne olduğunu hala anlamadan orada duran köpük parçasına baktı kaldı. Sonra çevresine çepeçevre yuvarlanıp uzayan bozkıra baktı. Dört bir yanda kazaklar köye koşuşuyordu. Bozkır boyunca ta uzakta yamaçlara kadar atlıların çıkardığı ufak toz bulutları. Şosede hep bir arada atlılar ilerliyordu. Kazaklar işlerini bıraktılar. Atları biçki makinelerinden çözüp köy yönüne kovaladılar. Piotr Hristonya'ya baktı. Atını çözmüş dört nal uzaklaşıyordu. Uzun bacaklarını iki yana açıp Piotr'a döndü. Natalya ürkek ürkek Piotr'a baktı. ''Ne bu acaba?'' diye yarı inledi. Kızın kapana düşmüş tavşanı andıran bakışı karşısında Piotr şaşırdı. Atı mahmuzladığı gibi harman yerine vardı. Atından atladı. Çalışmak için çıkardığı pantolonunu ayağına geçirdi. Babasına bir el salladı. Kasvet basmış bozkırda orada burada açan toz bulutlarına birini daha katmaya koştu. Alanı yoğun bir kalabalık doldurmuştu. Birçokları asker urbalarını giymiş, teçhizatını yüklenmişti bile. Ataman alayından erlerin mavi kasketleri, kas sürüsüne karışmış kuğular gibi öbürlerinin tepesinden bakıyordu. Köyün meyhanesi kapalıydı. Şube başkanının yüzü kasvetli, bitkin. Bayramlıklarını giymiş kadınlar yol boyunca çitlerin önüne sıralanmış. Herkesin ağzında aynı söz. Seferberlik. Esrik, heyecanlı yüzler. Heyecan dalgası atlara da geçmişti. Çifteler atıyor, ileri ileri fırlıyor, horultular sallıyorlardı. Bütün alana boş şişeler, ucuz şeker kağıtları saçılmıştı. Havada ağır bir toz bulutu vardı. Piotr eğerli atının dizginlerinden tutarak yürüdü. Kilise çitinin yanında ataman alayından kanlı canlı, esmer bir kazak, bol pantolonunu iliklerken ağzı kulaklarına varmış sırıtıyordu. Küçük bir kadın, ya anası ya yavuklusu, çevresinde fır dönüyordu. ''O orospu yüzünden bak ne yapacağım ben sana, gözlerini oyacağım.'' Kadın sarhoştu. Darmadağın saçlarının arasında ayçiçeği kabukları kalmıştı. Renkli başörtüsü rüzgarda uçuşuyordu. Kazak kemerini biraz daha sıktı, sırıttı. Bacaklarını iki yana açmış duruyordu. O kadar uzundu ki boyu, bir yaşında bir buzağı kıçı sarkık pantolonuna değmeden rahatça bacaklarının arasından geçebilirdi. ''Bağırma öyle maşkam.'' ''Sersem herif, karı avcısı. Ne olmuş yani? Edepsiz herif.'' Ötede kırmızı sakallı bir başçavuş bir topçu eriyle tartışmaya dalmıştı. ''Bir şey olacağı yok, hiç korkma.'' diye yüreklendiriyordu ötekini. ''Birkaç gün seferber oluruz, sonra geliriz evimize.'' ''Ya savaş çıkarsa?'' ''Hadi canım sen de, çıkarsa çıksın. Kim olsa hakkından geliriz.'' Bir başka yerde yakışıklı, yaşlıca bir kazak kızgın kızgın söyleniyordu. Bizimle alıp veremediklerini, gitsinler kendileri dövüşsünler. Biz daha ekini içeri almadık. Yazık be, burada aylak aylak duruyoruz. Böyle bir günde insan bir yıllık ekin biçer. Davar biçilmiş ekine girecek şimdi. Arpayı biçmeye daha yeni başladıydık. Avusturya çarını öldürmüşler demek. Hayır, velahdi öldürmüşler. Hey ahbap, hangi alaydansın sen? Mirasa kondun galiba arkadaş. Stiyoşka be, nereden geliyorsun? Ama ataman, bir şey olursa bizi çağıracaklarmış dedi. Hadi kazaklar, hadi bakalım. Bir 12 ay daha yedeklikten çıkıyordum, dedi yaşlıca bir kazak üzüntülü. Sen ne arıyorsun burada dede, hala mı askerliğin var? Adamlar cephede ölüşmeye başlasın, yaşları bile alıp götürecekler, dedi bir başkası. Meyhaneyi kapatmışlar. Deli misin sen, istersen Marfutka'dan koca bir fıçı alabilirsin. Üç kazak, kör kütük sarhoş, orası burası kana bulanmış bir dördüncüyü köy odasına getirdiler. Adam geriye sıçradı, gömleğini yırttı, açtı birden. Gözleri dönmüştü, haykırdı. Gösteririm ben bu köylülere, kanlarını içerim ben onların, görsünler don kazağı neymiş. Çevresini saranlar dediklerini onaylamışçasına güldüler. Doğru ya, hadi bakalım göster kendini. Niçin bağlamışlar bunu yahu? Köylünün birine saldırdı. Hak etmiştir, daha da göstereceğiz onlara. 1905'te herifleri tepeledikleri zaman ben de vardım. Orada olacaktın da görecektin. Savaş olacak, bak görürsün. Bizi yine köylüleri bastırmaya yollayacaklar. Böyle şeylere paydos artık, başkalarını bulsunlar. Polis miyiz biz? Şerefimize uymaz bu iş bizim. Mokov'un dükkanı kalabalıktan adam almıyordu. Ivan Tomilin kafayı çekmiş, dükkan sahipleriyle tartışmaya dalmıştı. Sergei Platinoviç onu yatıştırmaya çalışırken ortağı Yemelyan Konstantinoviç Atyopin Tsatsa usul usul kapıya yanaşıyordu. ''Nedir bu yahu?'' diye bağırıyordu Mokov. ''Vallahi bu kadarı fazla artık. Oğlum koş haber ver atamana.'' Tomilin terli ellerini pantolonuna sildi. Çatık kaşlarla kendisini süzen tüccarın göğsüne dayandı, haykırdı. ''Faiz, faiz, soydun soğana çevirdin hepimizi. Tefeci, sen de. Domuz herif, şimdi kuyruğun sıkıştı değil mi? Bir vurdun mu?'' Köy atamanı çevresini saran kazakları yatıştırmaya çalışıyordu. ''Ne savaşı? Savaş mavaş çıkacağı yok. Şube başkanının dediğine göre sadece deneme seferberliği bu. Telaşlanmayın yahu. Ne var?'' ''İyi iyi, döner dönmez tarlalara gideriz.'' dedi kazaklar hep bir ağızdan. ''Tabii, olduğu gibi bıraktık her şeyi. Peki baştakiler ne düşünüyor? Daha 100 dönümden fazla ürün var elimde.'' ''Timoşka, benimkilere söyle yarın dönerim. Bir beyanname filan okumuyorlar mı? Hadi gel gidelim.'' Geceye geç vakte kadar gürültü, kalabalık alandan eksik olmadı. 4 gün sonra asker katarlarının kırmızıya boyanmış vagonları Kazak alaylarını, Kazak bataryalarını Rus-Avusturya hududuna götürüyordu. Savaş! At sesleri, keskin gübre kokusu. Vagonlarda hep aynı konuşmalar, aynı türküler. Kükreyerek akar Don, dalgaları kıyıyı döver. Durgundur Don, ses etmeden, çarın emrini dinler. İstasyonlarda meraklı adamlar kazakların başına üşüşüp pantolonlarının kırmızı yan şeritlerine bakıyordu. Tarlalarda çalışmaktan yanmış, kararmıştı kazakların yüzleri. Savaş! İstasyonlarda kadınlar mendil sallıyor, gülümseyerek cigara şeker atıyorlardı kazaklara. Yalnız bir keresinde tren Veronese varmadan hemen önce yaşlı bir demiryolu işçisi başını Piotr Melenkov'la 29 kazağın oturduğu vagonun penceresinden sokup sordu. Gidiyor musunuz? Evet, hadi sen de gel bizimle dede, dedi kazaklardan biri. Hey çocuk, mezbahalık öküzlere bak hele, diye ihtiyar düşünceli düşünceli başını salladı. Haziran sonunda alay savaş tatbikatına katıldı. Kurmay başkanlığından gelen bir emirle Rovno'ya kadar sıkı yürüyüşle gittiler. O çevrede iki piyade birliği ile bir kısım süvari vardı. Dördüncü bölük Vladislavka köyüne yerleşti. Aradan 15 gün geçmişti. Bir gün Freken Saboroni'de Gregor ve arkadaşları çadırda dinleniyorlardı. Üst eğmenin ağzı köpürmüş, atını dolu dizgin sürerek yoldan geçtiğini gördüler. Avludaki kazaklar harekete geldi. Prokof Sikov dikildi. ''Yani yine ricat mı bu?'' diye sordu. Takım çavuşu pantolonunu onarıyordu. İğneyi kasketinin astarına geçirdi. ''Tabii, yine geri çekiliyoruz. Ne sandın?'' ''Bir başkası, bir dakika bırakmazlar dinlenelim.'' dedi. ''Bok herifler.'' Başçavuşun dediğine göre Tugay kumandanı da buraya gelecekmiş. Bir iki dakika sonra alarm borusu çaldı. Kazaklar ayağı fırladılar. Tütün kesem nerede benim? Prokor arandı. Atları yerde! Diye bir emir duyuldu. Şeytan alsın seni de keseni de! Diye bağırdı Gregor. Koşarak uzaklaştı. Başçavuş koşa koşa avluya girdi. Elinde palası. Atların durduğu yere seyirtti. Çabucak atlara eğer vuruldu. Gregor çadır çubuklarını söküp çıkartırken çavuş kulağının dibinde mırıldanıyordu. Bu seferki savaş sahici savaş. Bırak palavrayı şimdi. Tanrı hakkı için başçavuş söyledi bana. Çadırlar toplandı. Bölük sokakta sıraya girdi. Kumandan başa geçerek takım sıraya diye kumanda verdi. Köyden ana yola çıkarlarken tırsa kalkan atların nalları klak taklak sesler çıkarıyordu. Birinci ve beşinci bölüklerin komşu köylerden birinden istasyona yöneldiğini gördüler. Bir gün sonra alay, Avusturya hududundan 30 kilometre kadar beride Verbi istasyonda trenden indirildi. Birkaç kayın ağacının gerisinden şafak söküyordu. Sabah güzel olacaktı. Lokomotif rayların üstünde fışır da fışır, raylarda çiğ vardı. Atları vagonlardan çıkardılar. Su kulesinin oradan karma karışık sesler, emirler duyuldu. Dördüncü bölüğün kazakları hayvanlarını tren geçitinin arkasındaki çitin yanına götürdüler. Sabahın moraran alacakaranlığında sesleri bir garip çıkıyordu. Yüzler, atların vücut çizgileri karanlıkta kararsızdı. ''Hangi bölüksünüz siz?'' diye bir soru duyuldu. ''Sen kimsin? Yolunu mu kaybettin?'' diye cevap verdi kazaklardan biri. Şimdi gösteririm sana kim olduğumu. Bir subayla ne biçim konuşmak böyle? Bağışlayın kumandanım, tanıyamadım. Sürün, hadi sürün. Ne sallanıp duruyorsun orada? Lokomotif geliyor, çabuk ol. Başçavuşum, üçüncü takım nerede? Bölük, hazır ol. Sıra sıra takımlardan usulca bir homurdanma duyuldu. Hazır olmuş, umrumda mı be? İki gecedir uyumamışım ben. Bir nefes çekeyim mi cigarandan Siyomka? Dün geceden beri hiç içmedim. Çek şu aygırını. Dizginini dişleyip koparmış bu lanet hayvan. Benimkinin de bir nalı yok oldu. Az ileride onlardan önce trenden indirilen birinci bölük yollarını kesti bir süre. Kazak atlıları türküler mırıldanıyorlardı. Gökyüzünün mavimsi gri aydınlığı önünde çini mürekkebiyle çizilmişçesine belirli duruyordu atlılar. Mızraklar çıplak ayçiçeği sapları gibiydi. İnip inip kalkıyordu. Arada sırada bir üzengi şınkırtısı duyuluyor ya da bir eğer gıcırdıyordu. ''Hey kardeşler nereye?'' ''Akrabalara gidiyoruz takdis törenine.'' ''Ha ha ha! Kesin! Ne biçim konuşma bu?'' Prokhor Zhivkov Gregor'un yanına düşmüştü. Yüzüne baktı, fısıldadı. Melekov, korkmuyorsun değil mi? Ne var korkacak? Bugün belki savaş olur. Ne yapalım yani? Sen ne dersen de ben korkuyorum. Prokhor korkuyu kabullendi. Asabi parmakları dizginlerle oynuyordu. Bütün gece vagonda gözümü kırpmadım, hiç uyuyamadım. Bölük ilerlemeye başladı. Atlar rahvan gidiyordu. Mızraklar bir inip bir kalkıyor, akıyordu. Gregor dizginleri koyverdi. Uyuklamaya başladı. Sanki bacaklarını her ileri atışta yaylanan, onu eğerin üstünde sallayan at değildi de kendisiydi. Ilıkça, karanlık bir yoldan geçiyordu. Hiç bilmediği bir kolaylıkla yürüyordu. Karşı konulmaz bir sevinç gönlünde. Yanı başında habire bir şeyler anlatan Prokhor'un sesi eğerin gıcırtısına, nal seslerine karışmıştı. Gregor hiçbir şey düşünmeden, Prokhor'a da aldırmadan daldı gitti. Bölük bir yan yola saptı. Sessizlik kulaklarında çınlıyordu. Yolun yamacında olgun yulaflar, başakları çiğ içinde. Hayvanlar alçaktaki başaklara yetişmeye uğraşırken sürücülerin ellerinde dizginleri çekiyor. Nazlı gün ışığı Gregor'un göz kapaklarından içeri sızdı. Gregor başını kaldırdı. Prokhor'un araba tekerleğinin gıcırtısına benzeyen tek düze sesini işitti. Yulaf tarlaları üzerinden yuvarlanıp gelen bir gürültüyle aniden kendine geldi. ''Top ateşi!'' Zhivkov haykırdı. Dana gözlerini andırır gözlerine birden korku perdeleri indi. Gregor başını kaldırdı. Önünde onbaşının kaputunun eteği beygirin sağrısına uymuş kalkıp iniyordu. İki yanda biçilmemiş ekin tarlaları. Bir tarla kuşu yolun kenarında bir telgraf direğinden uçuşa geçti. Bütün bölüğü bir heyecan sarmıştı. Top sesleri her birinin içinden bir elektrik akımı geçirmişti sanki. Teğmen Polkovnikov bölüğü hızlı tırısa kaldırdı. İleride bir yol kavşağının berisinde arabalar dolusu göçücüyle karşılaştılar. Kavşağın yanı başında terk edilmiş bir han vardı. Pırıl pırıl elbiseleri içinde bir ağır süvari mangası geçti yanlarından. Safkan bir al ata binmiş yüzbaşıları şöyle alaycı gözlerle baktı kazaklara, atını mahmuzladı. Sarı sarı uzun favorileri vardı. Derken çamurlu, batak bir çukura saplanıp kalmış bir havan topu bataryası çıktı karşılarına. Sürücüler atları kırbaçlarken topçu erleri arabanın tekerlerini döndürmeye savaşıyordu. Çopur yüzlü heybetli bir topçu erinin yanından geçtiler. Hanın çitinden koparmış olacak bir sürü tahta taşıyordu. Az ileride bir piyade alayına yetişip geçtiler. Kaputlarını yuvarlayıp sırtlarına vurmuş erler hızlı hızlı yürüyordu. Yiyecek takımları üstünde güneş parlıyor, süngülerinden ışık saçılıyordu. En sondaki bölükten ufak tefek şen bir onbaşı Gregor'a bir topak çamur attı. ''Hey, tut bakalım, Avusturyalı'yı atarsın!'' diye bağırdı. ''Bırak oyunu, çekirge sen de!'' dedi Gregor. Havada uçan çamuru kırbacıyla bir vuruşta ikiye böldü. ''Bizden selam deyin onlara kazaklar. Siz kendiniz de gideceksiniz nasıl olsa.'' En önde giden bölükten açık saçık bir türkü yükseldi. Koca götlü kadın gibi bir asker atlıların yanında oynaya oynaya yürüyor, ikide bir çizmelerinin konçlarına şaplak atıyordu. Subaylar güldüler. Yaklaşan tehlikenin gergin havasından erlere daha bir yakındılar şimdi. Her şeye daha kolay göz yumar olmuşlardı. Handan Gorovichuk köyüne kadar istihkam taburları, ulaştırma birlikleri, topçu bataryaları, sahra hastaneleri tırtıllar gibi uzayıp gidiyordu. Yakın savaşın ölüm soluğu duyulur olmuştu.